Ayrım 20, sayfa 215. TSK düşmanlığının merkezi. Son zamanlarda ABD Utah üzerinden Türkiye'ye dönük faaliyetler kamuoyunda sıkça tartışılıyor. Türkiye'de gizli olan pek çok devlet belgesi ve başta TSK'nın üst düzey komutanları ile ilgili olmak üzere pek çok kişisel günlük önce Utah'a gidiyor ve buradan servise konuluyor. Utah merkezli bu psikolojik harbi kimler, niye yürütüyor? Oda TV.com'dan Barış Terkoğlu kamuoyunun merak ettiği bu sorunun peşine düşüp Utah'a gitti. Önemli bilgilerle döndü. Şimdi dosyanın ilk sayfasını açalım. Utah Üniversitesi'nde doktora öğrencilerinden biri Taraf Gazetesi yazarı emniyet mensubu Emre Uslu'yu tanıyalım. Önce bir düzeltme yapalım. Taraf Gazetesi yazarı Emre Uslu'nun gerçek adı Emrullah Uslu. Emre Uslu müstehar adı. Niye müstehar adıyla yazıyor? Kamu görevlisi olduğu halde Taraf gibi radikal bir gazetede nasıl yazabildiği de tıpkı ismi gibi muamma. Emrullah Uslu, Taraf gazetesinde Önder Aytaç'la beraber aynı köşeyi paylaştı. Uslu ile Aytaç polis akademisinden tanışıyor. Bir parantez açayım. Taraf gazetesinin yazarı komiser Önder Aytaç'ın babası Aysal Aytaç öğretmendi. 12 Eylül 1980 darbesinde Nurcu olduğu iddiasıyla tutuklandı. Fethullah Gülen'le İzmir'de o yıllarda tanıştı. Sonra Aysal Aytaç Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü'ne kadar yükseldi. Efendim hani soruyordunuz polisleri yurt dışına kimler nasıl gönderiyor diye. Fethullah Gülen'in yurt dışında açtığı okullara hangi bürokratların destek verdiğini ise artık sormayınız. Parantezi kapatalım. Dipnot. Bu işlerin olmazsa olmazı vardır. Bir kooperatif mutlaka kurulur. Oda TV'den Tutkun Akbaş'ın haberine bakalım. Taraf gazetesinin polis yazarı doçent doktor Önder Aytaç, 10 parmağında 10 marifet denecek türde ilginç işlere imza atıyor. Bundan 3-4 yıl evvel kendi halinde polis radyosunda medya programı yapardı. Sonra kendine has üslubuyla televizyon dolaşıp programlar yaptı. Doçent doktor Önder Aytaç tüm bu marifetlerine bir yenisini daha ekledi. Bu aralar Ankara'da İrem Asma Bahçeleri adını verdiği bir kooperatif işiyle meşgul. Kooperatifçiliğe o denli kendini kaptırdı ki Ankara'da havaalanı yolu üzerindeki villa arazisine özel komşular seçmekle meşgul. Yeşillikler içinde inşa edilecek villa evlerde hakim, savcı, polis ve üst düzey bürokratlar bir arada oturacak. Polis Akademisi öğretim üyesi doçent doktor Önder Aytaç, elektronik posta ve cep telefonu mesajlarıyla emniyet içindeki dostlarına villa arazisi pazarlamaya çalışıyor. Aytaç toplam 250 hisseden oluşan arsanın bir hissesini 35 bin TL'ye satıyor. Emniyet mensuplarına ise indirim yaparak arsa hissesini 33 bin liradan veriyor. 250 hisselik arazi için geçtiğimiz Haziran ayı başında 180 üyeye satış gerçekleştirdi. Geriye kalan hisselerin satışı için emniyet çevreleri başta olmak üzere dostlarına özel mesajlar yolladı. 31 Temmuz 2009. Ne diyelim? Hayırlı işler. Utah'taki Emre Uslu'ya dönelim. Çünkü bu konu önemli. Taraf gazetesinin Ergenekon soruşturmaları sırasında içeriden verdiği haberler hatırlanırsa köşe yazarı Emrullah Uslu'nun ismi daha da önemli hale geliyor. Hele de Genelkurmay Askeri Savcılığı'nın Emre Uslu ile ilgili 6 Nisan 2007 tarihinde soruşturma başlatması bu konuyu daha da önemli kılıyor. Askeri Savcılık Utah'taki bir polis hakkında niye soruşturma açmıştı? Devam edelim. Emrullah Uslu daha önce de belirttiğimiz gibi polis akademisi mezunu, terörle mücadele şubesinde komiser yardımcılığı görevinde bulundu. Akademiden sonra lisansüstü çalışmaları da devam ettirdi. Yüksek lisans tezini Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım üzerine yaptı. İlginçtir, 1999 tarihinde tamamladığı yüksek lisans tezi sırasında İçişleri Bakanlığı'nın özel izniyle bir yıllığına Kanada'nın Toronto kentine gönderildi. Hani şu Ergenekon soruşturmasına neden olan ifadeleri veren çakma haham Tuncay Güney'in yaşadığı yer. Hani hep merak edilen ve sürekli yine mi Kanada, yine mi Toronto denilen yer. Bilindiği gibi Atatürk'ü değil Hümeyni'yi seven başörtülü kızlarımız da orada yaşıyor. Neyse. Emrullah Uslu Yeşil tezinde ne yazıyor dersiniz? Özetle diyor ki, Yeşil'in emniyet ve MIT'le bir ilişkisi yoktur. Yeşil'in TSK ile ilişkisi vardır. Emrullah Uslu'ya göre Yeşil emekli general Veli Küçük'ün adamı. Tez MIT görevlisi Mehmet Eymür'ün Yeşil'le ilgisine hiç değinmiyor. Eymür'ün kendisi değiniyor. Uslu'nun tezi değinmiyor. İlginç. Araya girip bir tespitte bulunmalıyım. JITEM'i kamuoyuna ilk duyuran gazeteci benim. JITEM'in Güneydoğu'da faili meçhul cinayetler işlediğini isim isim yazan ilk gazeteci benim. Yeşili yani Mahmut Yıldırım'ın adını yasa dışı faaliyetlerini ilk kaleme alan yazar benim. Binbaşı Ahmet Cem Ersever'in faili meçhul cinayetler başta olmak üzere tüm anlattıklarını kitap yapan gazeteci benim. Behçet Cantürk gibi Kürt iş adamlarını kimler tarafından nasıl öldürüldüğünü kamuoyuna ilk duyuran benim. Tüm bunları yazdığı için ölüm tehditleri alan ve aylarca saklanmak zorunda kalan benim. Ve şimdi ben diyorum ki JITEM meselesinde maksat üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek? Ergenekon soruşturması dünyada son yıllarda renkli devrimlere sahne olan Sırbistan, Gürcistan, Ukrayna vesaire gibi ülkelerde gördüğümüz psikolojik harp savaşına dönüştürülmüştür. Hukuki değil, siyasi bir dava haline getirilmiştir. Keşke Türkiye'deki bazı kanlı olaylara adı karışmış kişiler yakalanıp yargı önüne getirilip hak ettikleri cezaları alsalardı. Dün Susurluk'ta bu olmadı, olamadı. Peki ya bugün? Dava sürüyor, bugünle ilgili bir söz söyleyemeyiz. Ancak son dönemlerde yandaş medya her karanlık eylemi JITEM'in işlediğini yazıyor. Bu konuda bir kafa karışıklığı yaratılmak isteniyor. Bakınız, JITEM resmi olarak yok. İllegal bir örgütlenmenin adı o. Kuşkusuz devlet karanlık olaylara karışmış bu kadrolu veya kadrosuz PKK itirafçıları isimleri korudu, kolladı. Kendilerine JITEM diyen adamlar cinayetler işlediler. Diğer yanda Jandarma Genel Komutanlığı'nın istihbarat birimi var. Jandarma istihbarat bugün Türkiye'nin en güçlü 3 istihbarat kurumundan biri. Hakkari'de de görev yapıyor, Edirne'de de. Bu bilgilerden sonra gelelim işin özüne. AB ve ABD diyor ki kırsal alandaki güvenliği artık jandarma güçlerinden alın, polise verin. Hatta jandarma genel komutanlığını kaldırın demeye getiriyor ve ekliyorlar. Bunun yerine polisi güçlendirin. Şimdi bu bilgilerden sonra yandaş medyanın her taşın altında neden JITEM'i aradığını anladınız mı? Tüm bu bilgi kirliliği arasında sinsice psikolojik bir savaş yürütülüyor. Yani mesele üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Bu tespitimizden sonra Utah uslu meselesine devam edelim. Komiser Emrullah Uslu Taraf gazetesinden önce de çeşitli gazetelerde yazarlık yaptı. Makalelerinin yayımlandığı gazeteler şunlardı. Yeni Şafak, Zaman ve Today's Zaman ile Barzani ailesi ve Talabani ile oldukça iyi ilişkiler içinde olan İlnur Çevik'in sahibi olduğu Anatolian News. Emrullah Uslu sadece gazetelere makale yazmadı. İçişleri eski bakanı Abdülkadir Aksu ve başbakanın danışmanı AKP milletvekili Ömer Çelik'e de yazdığı raporları gönderdi. Dipnot taraf yazarı komiser Önder Aytaç'ın kardeşi Özgür Aytaç'ın da Abdülkadir Aksu'nun danışmanı olduğunu belirtelim. Kürtlerle ilgili özel bir kütüphaneye sahip Emrullah Uslu doktorasını Utah Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nde Kürtler üzerine yaptı. 8 yıl ABD'de kalan Uslu yazılarında özellikle Barzani hareketinden hep övgüyle bahsetti. Kürtler arasında da İslamcı ve liberal siyasetin yaygınlaşmasını savundu. Türk devletine akıl vermeden de edemedi. PKK'ya alternatif olarak gördüğü Barzani hareketinin desteklenmesi gerektiğini özenle vurguladı. Peki bir kamu görevlisi olan Uslu'nun bu kadar uzun bir süre yurt dışında kalması hangi yasaya dayanıyordu? Devlet memurları kanunu buna izin veriyor muydu? Söz konusu kanun maddeleri burs kazanan memur gidebilir diyor. Bu süre 2 seneydi. Eğer gerekli görülürse bir kat uzatılabilirdi. Yani bu süre 4 seneye çıkarılabilir ancak gerekli şartlarda. Kısacası Emrullah Uslu 4 yıl içinde geri dönmezse görevden atılmak durumundaydı. Uslu nasıl oluyordu da 8 yılını yurt dışında geçiriyordu? Kanun daha fazla kalabilmek için MİT mensubu olmak ve başbakanlık tarafından özel izin almak gerekiyor diyor. İşte tam da burada akla şu soru geliyor. Taraf yazarı Emrullah Uslu MİT mensubu muydu? Oda TV.com'un gündemi sarsan bu haberine birinci ağızdan Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan cevap geldi. MİT Oda TV'ye yaptığı açıklamada Uslu'nun MİT mensubu olmadığını ve kendilerinden burs almadığını söyledi. Peki Emrullah Uslu'yu kim, neden koruyordu? Bu soru çok anlamlı çünkü Türkiye'yi karıştıran tartışmalara neden olan pek çok sahte belge Utah üzerinden gelmişti. Utah'ta bulunan bir grup çeşitli internet siteleri aracılığıyla bu belgeleri yayınlamıştı ve bu belgeler kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturuvermişti. Ülkeyi karıştıran bu yayınlar hangileriydi? Önce bunu hatırlayalım. Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın Genelkurmay Başkanlığı görevine geleceği günlerde kendisine karşı yoğun bir kampanya başlatıldı. Kampanyayı yürütenler Türkiye'de önemli isimlere Genelkurmay Başkanı'nın Yahudi kökenli olduğuna dair mesajlar çekti. Başta yandaş medya ve internet siteleri kaynağı meçhul bu bilgileri sayfalarına taşıdı. Söz konusu haberde Orgeneral Büyükanıt'ın dedesi Mehmet Yaşar Efendi'nin 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlerle birlikte hareket ettiği anlatıldı. Resmi görevli Mehmet Efendi'nin Yahudi İstihbarat Örgütü Nili adına çalıştığı yazıldı. Ve bu kaynağı meçhul iddiaya göre Mehmet Efendi sonunda Osmanlı İstihbaratı tarafından infaz edildi. Yazılanlar bütünüyle yalandı. Sonra öğrenildi ki haberler internet ortamından Utah'tan geliyordu. Peki bu sahte bilgileri Utah'tan kim sızdırıyordu? Bu meçhul kaynağın bir özelliği dikkat çekiciydi. Kaynak Orta Doğu tarihi konusunda oldukça geniş bir bibliografyaya sahipti. Akademik bir formasyonla bu iddiayı yazmıştı ve birçok kitaba atıfta bulunmuştu. Bu notu unutmayınız, devam edelim. Bu kaynağı meçhul yayınlarla yapılmak istenen açıktı. Cemaate karşı hoşgörülü olduğu bilinen Orgeneral Hilmi Özkök'ün Genelkurmay Başkanlığındaki görev süresi doluyordu. Yerine ise Orgeneral Yaşar Büyükanıt gelecekti. Gizli kaynak karışıklık çıkararak Büyükanıt'ın gelmesini engelleyip Özkök'ün süresini uzattırmayı mı amaçlıyordu? Bilemeyiz. Bildiğimiz bu bilginin nereden sızdırıldığı. Bu kaynağı meçhul iddiaları yayınlayan site ise kursathareketi.org idi. Alıcı ismi olarak Alperen Türk adı kullanılmıştı. Sitenin adının hem Kürşat olması hem de alıcısına Alperen Türk gibi milliyetçi bir isim vermesi dikkatinizi çekmiştir. Adı milliyetçi olan bu sitenin içeriği oldukça dini nitelikteydi. Yani meçhul kaynak isimlerle kendini saklıyor ancak yayınlarla bu örtüyü tam kapatamıyordu. Devam edelim. Kaynağı meçhul Utah merkezli servis sağlayıcı yayınlarına devam etti. Bu kez kamuoyu gündemine getirilen Genelkurmay andıcı olarak bilinen TSK'nın bazı gazeteciler, yazarlar, iş adamları ile ilgili raporlarını içeren belgeydi. Genelkurmay savcılığının açıklamasına göre belge 12 Ekim 2006 tarihinde ordudan çalınmıştı. Genelkurmay'ın yaptığı soruşturmaya göre bu belge önce Utah'a gitmiş ve buradan Türkiye'ye servis edilmişti. Durun, bitmedi. Ergenekon soruşturmasının en çok önem verdiği Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek'e ait olduğu iddia edilen ve içinde darbe planlarının anlatıldığı günlüklerde Utah üzerinden Türkiye'ye gelmişti. Bu günlükler denizcilersitesi.com adresinde yayınlanmıştı. İlginçtir, bu adreste Utah üzerinden bir servis sağlayıcısından alınmıştı. Hatırlatma yapalım. Hem andıç hem darbe günlükleri ilk olarak Nokta Dergisi'nde yayımlandı. Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Alper Görmüş darbe günlüklerini, Nokta Dergisi yazarı Ahmet Şık ise andıç belgelerini haber yaptı. Nokta kapanınca Alper Görmüş ve Ahmet Şık tarafa geçtiler. Utah merkezli kimliği meşhur kaynağın haberlerini kullananların hemen hepsinin tarafta çalışmış olması ilginç değil mi? Bu tür haberleri sadece Nokta taraf yapmadı. Yandaş medyada bu haberlere çok ilgi gösterdi. Onların haber kaynakları ise artık hiç şaşırtıcı değildi. TSK hakkında yolsuzluk iddiaları yayınlayan yolsuzluk.com, rüşvet.cjb.net, soygun.cjb.net gibi sitelerdi ve onların kaynağı da Utah'tı. Görüldüğü gibi Utah gizli devlet belgelerinin yayınlandığı bir odak haline gelmişti. Peki, olayın biraz da ayrıntısına girelim. Bu işleyiş nasıl gerçekleşiyordu? Çalınan belgeler Türkiye'de internet bağlantısı olmayan bir bilgisayarda elektronik ortama kopyalanıp ardından herhangi bir internet kafeden mail olarak Utah'a gönderildi. Utah'tan sahte isimle site alan alıcı ise bunu siteye ekledi. Böylelikle bu belgeler yayınlanmış oldu. Bu yayın hemen Türkiye'deki yandaş medyanın kulağına fısıldandı ve yandaş medya Utah adını geçirmeden ilgili sitenin adını kullanarak haberi alıp yaptı. Böylece hem haberi veriyor hem yasal sorgulamadan kurtulmuş oluyorlardı. Çünkü onlar yayınlanmış bir belgeyi haber yapıyorlardı. Utah'taki kaynak da kendisini rahatça saklıyordu. Özetle şebekenin hareket tarzı böyleydi. Gelelim merakla beklenen soruya. Bu işleri organize eden kimliği meçhul kaynaklar kimdi? Her şeyden önce Genelkurmay arşivlerine ya da devlet kademelerindeki gizli belgelere Türkiye'de ancak istihbarat ya da emniyet kuvvetlerinin ulaşabileceği bilinen bir gerçek. Utah'tan bu belgeyi alan kişi ise doğal olarak bu emniyet ya da istihbarat yapısıyla ilişkili olmak durumunda. Bu da Utah'ta bulunan emniyet kuvvetleriyle ilişkisi bulunan ve TSK karşıtı olarak bilinen isimleri düşündürüyor. Emrullah Uslu Utah'ta Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde doktora yapan bir komiser. Bu kimliği meçhul kaynak Taraf Gazetesi yazarı komiser Emrullah Uslu olabilir mi? Nitekim askeri savcılıkla böyle düşünmüş olacak ki Emrullah Uslu hakkında soruşturma başlattı. Elinizdeki kitapta adı sık sık geçen bir isim yine karşımıza çıktı. Graham Fuller. İşte CIA'nın bir dönem Türkiye masasının sorumluluğunu yürüten Graham Fuller ile Taraf Gazetesi'nin komiser yazarı Emrullah veya Emre Uslu Washington'da zaman zaman görüştüler mi? Örneğin bu görüşmelerden biri 29 Ekim 2008 tarihinde Washington'da gerçekleşti mi? Emrullah Uslu'nun son dönem faaliyetleri, Utah'tan sızan bilgi belgelerle ilişkileri, orduyu ve ulusalcıları eleştiren yazıları düşünüldüğünde, CIA ajanı Fuller ve komiser Uslu'nun böyle bir görüşme yapması dikkat çekici hale geliyor. Üstelik Ergenekoncu olduğunu iddia ettiği kesimlere sert eleştirileriyle bilinen Emrullah Uslu'nun, Gladio'nun ve Yeşil Kuşak projelerinin mimarı olan Graham Fuller'la kurduğu yakın ilişki pek çok kişinin kafasını berraklaştıracaktır. Ergenekon operasyonunun ulusalcı yükselişin önüne geçme projesi kapsamında yapıldığı iddialarını da bu paralelde düşünmek gerekiyor. Bitmedi. Emrullah Uslu Washington'da Jamestown Vakfı'nda çalıştı. Yani birileri Emrullah Uslu'ya hep kol kanat gerdi. Jamestown Vakfı 1983 yılında kurulmuş bir düşünce kuruluşu. ABD dış işlerine strateji üreten kuruluş, o yıllarda ABD dış politikasına denk düşen tipik bir antikomünist söylemle çalıştı. Sovyet gücünün sınırlandırılması kuruluşun başat stratejisiydi. Sovyetler Birliği çözüldükten sonra ise vakıf yine ABD dış politikasına denk düşecek şekilde bir stratejik çalışma izledi. Vakıf çalışma alanını Türkiye'yi de içine alacak şekilde Orta Doğu ve Kafkasya olarak belirlemiş. ABD'nin bu bölgelerdeki iddiası düşünülürse vakfın önemi ortaya çıkıyor. Bunun ötesinde vakıf pek çok eski diplomat, istihbaratçı, politikacı ile ortak çalışmalar yürütüyor. Peki bu vakıfta komiser Emrullah Uslu nasıl çalıştı? Vakıf bu göreve getireceği ismi bir ilanla arıyordu. İlanda göreve getirilecek kişinin nitelikleri arasında ABD'de kalma sorunu olmaması ifadesi geçiyordu. Kısacası vakıf göreve getireceği ismin ABD'de yaşamasını istiyordu. Bir süre sonra ülkesine dönecek bir ismi istemiyordu. Emrullah Uslu bu göreve nasıl geldi? Uslu kadrosu emniyette bulunan bir polis değil mi? Eğitimi bitince görevine dönmeyecek miydi? Ancak nasıl olduysa oldu, birileri Emrullah Uslu'ya aracı oldu, vakıfta işe alındı. Uslu 17 Şubat 2009'da vakfın bir toplantısında konuşmacı olarak görev aldı. Vakfın düzenleyeceği konferansın başlığı Energy Security Challenges to Europe and America in Eurasia, yani ABD ve Avrupa'nın Avrasya'daki enerji güvenliği sorunlarıydı. Tam da ifade ettiğimiz gibi konferans ABD dış politikasına dönük bir çalışma. Emrullah Uslu'nun konferanstaki konuşma başlığı The PKK and BTC Pipeline Security, yani PKK ve Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı güvenliğiydi. Neyse, Emrullah Uslu konusunu çok uzattık. Umarım meselenin özü ortaya çıkmıştır. Bu bölümü kapatmadan son bilgileri verelim. Genelkurmay Askeri Savcılığı'nın Utah'la ilgili soruşturması çok ilginç bilgileri ortaya çıkardı. Emrullah Uslu halen emniyet mensubuydu. Ancak 8 yıldır ABD'de bulunan Uslu, 3 ayda bir okyanus ötesi uçamaz yazan doktor raporu gönderiyordu. Bu raporu nasıl aldığı da ayrı bir konu. Bu sayede yıllardır ABD'de bulunmaya devam ediyordu. Emniyet Oda TV'nin yayınları üzerine Emrullah Uslu'nun çok acil olarak geri çağrılmasına karar verdi. Emrullah Uslu'dan gerekirse gemiyle geri gelmesini isteyecekti. Emrullah Uslu 2001 yılı Ağustos ayında gittiği ABD'den 2009'da Türkiye'ye döndü. Önder Aytaş'la Taraf Gazetesi'nde makale yazmayı sürdürdü. Ancak bu durum kısa sürdü. İkili ayrıldı. Ayrı ayrı makale yazmaya başladılar. Emrullah Uslu bugün hem polislik yapıyor hem de Taraf'ta köşe yazarlığı. Meslektaşları basın açıklaması yapmaları ya da bir şikayetlerin dile getirmeleri durumunda bile disiplin cezası alırken Uslu köşe yazarlığına devam ediyor. Samih Teymur da Türkiye'ye döndü. Anadolu'da bir şehirde görevlendirildi. Gelen bilgilere göre Washington'daki polis enstitüsü TİS'de kapatıldı. Kitabın adını deşifre mi koysaydım acaba? Cemaatten koptular. Profesör Doktor Hakan Yavuz, Utah Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi öğretim üyesi. Türkiye'de yazdıklarıyla, söyledikleriyle, politik, dini tercihleriyle hep konuşulan bir isim. AKP'li Edibe Sözen'in eşiyle ayrıldılar ama ilişkileri arkadaş olarak hala sıcaklığını koruyor. Hakan Yavuz ismiyle Fethullah Gülen cemaati bilindiği gibi sık sık yan yana geliyordu bir dönem. Son dönemde Hakan Yavuz, Fethullah Gülen cemaatini eleştirerek kendisinin artık ilişkili olmadığını açıkladı. Şimdiye kadar bu anlamda tüm cemaatlerden uzak durdum. Kısacası ben kendimi cemaat mensubu olarak görmedim. Bazı cemaatler beni kendi mensupları şeklinde algılamış olabilirler. Kişisel görüşüm, Türkiye'de bir cemaate mensubiyetin büyük oranda yükselme veya belli kazanımlar elde etme amacı taşıdığıdır. Benim bunlara hiçbir zaman ihtiyacım olmadı. Öte yandan ben cemaat karşıtı bir insan da değilim. Bu bir çelişki gibi görülebilir. Ancak bir sosyal bilimci olarak böylesine etkili bir olguya karşı da ilgisiz kalamazdım. Ne var ki söz konusu cemaatin bugünkü konumundan ciddi şekilde hem demokrasimiz açısından hem de toplumsal barış açısından kaygı duyuyorum. Bir akademisyen olarak bu kaygılarımı Reuters ajansına ve çeşitli gazetelerde dile getirdim. Rahatsızlık nedenlerim şunlar. 1. Cemaat samimi değil, cemaatin içeride ve dışarıda geliştirdiği birbirine zıt iki ayrı dili var. 2. Cemaat bir siyasi proje peşinde ve bu Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine uygun bir proje değil. 3. Cemaatin gerek içeride gerekse uluslararası alanda meşruiyet arayışı, dış aktörler karşısında zayıflığı, onu edilgen bir konuma sokmuş, bu nedenle işbirliği yaptığı uluslararası aktörlerle ilişkisi sorgulanmalıdır. 4. Cemaat özelde Said-i Nursi'nin Risale-i Nur'unu, genelde ise İslam'ı araçsallaştırmıştır. Gittikçe İslamsız bir İslam anlayışı hakim olmakta ve güce odaklanmış bu İslam anlayışı ahlaki çekirdekten uzaklaşmaktadır. Bunları görebilen biri olarak benim herhangi bir cemaat yapısına aidiyetimin olması mümkün değil. Cemaatler bana göre özgür düşünceye yer veremezler. Ayrıca cemaatler doğaları gereği farklılıkları değil, aynılaşmayı savunur. Bu bağlamda her zaman farklılıkların zenginlik kaynağı ve hayatın olağan yapısı olduğunu savunan, sosyal olguları anlamaya odaklanmış, düşüncelerle dans etmeyi seven biri olarak benim şu veya bu cemaatin talebesi olduğum iddiası doğru değildir. Evet, Hakan Yavuz ısrarla Fethullah Gülen cemaatiyle ilişkisinin hiçbir zaman bulunmadığını ve cemaati desteklemediğini söylüyor. Peki gerçekten öyle mi? Hakan Yavuz bugüne kadar cemaatle aynı karede bulunmaktan hiç çekinmedi. Zaman gazetesinde makaleler yazdı. Cemaati savunan akademik çalışmalar yayımladı. Cemaatin düzenlediği konferanslarda baş konuşmacı oldu. Hatta The Emergence of a New Turkey, Democracy and AK Party kitabı AKP tarafından tanıtım kitapçığı olarak dağıtıldı. Cemaat tarafından düzenlendiği bilinen Avant platformunun Washington toplantılarına konuşmacı olarak katıldı. Hakan Yavuz Gülen Hareketi, Türk Püritenler isimli makalesinde Fethullah Gülen'i sosyal çığır açan birisi, social innovator olarak tanımladı. İstikrarlı bir Türkiye için İslami değerler ile Kemalist siyasi sistem arasında bir denge gerekir. Gülen Hareketi bu dengeye bir ulaşma yolu sunuyor dedi. Hakan Yavuz ABD'de AKP iktidarından rahatsız olanlar için şu tespiti yaptı. Türkiye'deki değişimden rahatsız olanlar genellikle Türkiye'de yıllardır iktidarda olan, kokuşmuş yönetici sınıflarla işbirliği halinde olan ve onlarla dış meşruiyeti sağlayanlardı. 6 Kasım 2002 zaman. Cemaate ilişkin açıklamalarını tekrarladı. Sky Türk'teki Serdar Akila'nın programında Hakan Yavuz, Cumhuriyet'in sorunlarını ahlaki olarak tanımlayıp Said-i Nursi'ye dönülmesini savundu. Açıkçası Hakan Yavuz yıllarca cemaati memnun eden faaliyetlerin içinde oldu. Görüş olarak bir İslami Kalvinciliği savundu. Sufi İslam'ı kendine kaynak olarak gösterdi. Cemaatin eğitim, ekonomi, siyaset alanında sivrilmesini ve piyasayla bütünleşmesini bu değişimin temsilcisi olmasına bağladı, cemaati övdü. Överken cemaat için bir Türk protestanlaşması ve Türk siyonizmidir gibi ilginç sıfatlar kullandı. Kısacası Hakan Yavuz her fırsatta cemaatin tezlerini belirli bir sistematikle savundu. Sanırız Hakan Yavuz'un fikirsel dünyasını açıkladık. Biraz da Utah günlerini anlatmamız gerekiyor. Hakan Yavuz son dönemde İslamcı hareketle moda olan İsrail'de doktora yapanlar kervanına 1989'da Hebrew Üniversitesi doktora programına girerek katıldı. 2001'de John B. Kroc Enstitüsü'nde Rockefeller bursuyla Fethullah Gülen üzerine araştırma yazdı. Sonra Utah'ta Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde öğretim üyeliği görevine devam etti. Cemaatin Utah faaliyetlerinin son bulduğu anlaşılmasın. ABD'de cemaati takip edenlerin karşılaştıkları bir vakıf var. Türk Kültür Vakfı. Türk Kültür Vakfı'nın başında Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın eski bir mensubu olan Güler Köknar var. İlginçtir, Türk kültürünü tanıttığı iddia edilen ve bu sayede bakanlıklardan destek alan kuruluşun sembolü Osmanlı tuğrası. Vakıf ABD'de yapılan etkinliklere adeta para akıtıyor. Geçtiğimiz yıl yapılan festivaller için 3 milyon dolar harcadı. Festivalde Türk kültürü olarak tanıtılan ise yağlı güreş, mehter takımı, fesli ve türbanlı gençler Osmanlı çadırıydı. Konuşmalarda İslami vurgular dikkat çekti. Üstelik ABD'de konuşulanlar festivalin 19 Mayıs'ta gerçekleştirilen Türk yürüyüşüne alternatif olarak düzenlendiği yönünde. Festivale AKP'li milletvekilleri katıldı. Üstelik festivalin düzenlenmesine vakıf ile dönemin Dışişleri Bakanı Babacan'ın beraber karar verdiği söyleniyor. Vakfın Utah Üniversitesi Siyaset Bilimi Fakültesi, Orta Doğu Araştırmaları Merkezi tarafından gerçekleştirilen pek çok çalışmayı desteklediği iddia ediliyor. Merkezin Türkiye üzerine yaptığı çalışmalara zaman zaman vakıf tarafından fon sağlandığı, herkes tarafından dile getiriliyor. Örneğin 2006 tarihinde Utah'ta bir İslam kentleşmesi modeli Konya, dönüşmekte olan şehir Konya isimli bir sempozyum düzenlendi. Sempozyumda cemaatin ekonomik gücünün en fazla olduğu Konya, İslam'ı ekonomiyle modernleştiren şehir olarak anlatıldı. Konferansta elbette Hakan Yavuz ve cemaate yakın olduğu belirtilen Hasan Kösebalan, Yasin Aktay, polis yazar Fatih Balcı gibi isimler de vardı. Bunlardan Hasan Kösebalan geçtiğimiz aylarda TSK eleştirileriyle gündeme gelen USAK'ın strateji yazarlarından. Zaman gazetesinde de yazıyor. Yasin Aktay ise Yeni Şafak gazetesi yazarı, Konya Selçuk Üniversitesi öğretim görevlisi. Çok ilginçtir, Aktay tezini ABD'nin Utah eyaletinde Utah Üniversitesi bünyesinde Mormonların iş ahlakı ile Anadolu'da yeni gelişen Burjuva sınıfının çalışma ahlakları arasında karşılaştırmalı bir çalışma olarak yaptı. Fatih Bala'nın ise polis yazarlardan olduğunu zaten yazmıştık.